Ayrım 17.
Leon hücum etmiş. İki zırhlı oto. Irun da geriye sürdük herifleri. Asıl büyük tehlike Esra Madur tarafında. Medina'ya yürüyor herifler. Ve Medina. Çevresindekilerin nasıl olup da keyiflenebildiklerini, yemek yiyip gezinti yaptıklarını, tiyatroya gidebildiklerini bu nezin akla almıyordu. Paris'in bu umursamazlığı onu kudurtuyordu. Hani Pierre'i tanımasa Paris için ağzına geleni söyleyecekti. Pierre de kendisi gibi hep gazetelerin son baskısını bekleyerek yaşıyordu. Ertesi gün Manu uçakları vermeyi kabul etti. %20 nispetinde fazla para istiyordu ama. Uçaklar Toulouse yakınlarındaki bir havaalanında üstlenmişlerdi. Munez şifreli bir telgraf çekti Madrid'e. Uçakları aldığını bildirdi. Aynı gece Pierre'le birlikte Toulouse'a hareket edecekti. Son dakikada elçilik aracılığıyla bir telgraf aldı İspanya'dan. 11 uçağı az bulmuşlar, hiç olmazsa 20 bombardıman uçağı daha alınmalıydı. Ayrıca Devoutin modeli 30 avcı uçağı istiyorlardı. Fransız hükümeti yardım etmezse bu kadar uçak bulamayacaklardı tabii. Uçak fabrikaları ya faşistlerin ya da Desire'nin elindeydi. Pierre Paris'te kalıp Viard'la görüşmek istedi. Bu ne sabırsızlanıyordu oysa. Bulduğu 11 uçağı kaybetmekten korkuyordu. Pierre'in Toulouse'a gitmesini, Munez'in de tek başına Viard'la görüşmesini kararlaştırdılar sonunda. Viard'ı tanırım ben dedi Munez. Uluslararası kongrelerde çok karşılaştık. Pierre gardan bir kart postaladı Agnes'e. Bir haftalığına Toulouse'a gidiyorum diye. Bindiği tren çok kalabalıktı. Boğulacak gibi oluyordu insan. Şehirde kalmış Parisliler Ağustos sıcağını görünce deniz kenarına ya da dağlara kaçmaya başlamışlardı. Gezmekten, denize girmekten, yelkenlilerle dolaşmaktan başka şey konuşulmuyordu aralarında. Pierre onların içinde bir yabancı gibi duruyordu. Elindeki gazeteyi katladı. Okumamıştı bile. Munez nasıl yapıyorsa o da öyle kendi kendine sayıklamaya başladı. Medina diye. Gidebildiği kadar çabuk gitmesi gerekiyordu. İşe yarayacağını bilse trenden atlar, bütün gücüyle iterdi treni. Ara istasyonlarda beklemek kudurtuyordu onu. Birden Viard'ın kendisine dayanışmak gerektiğini söyleyen namuslu ve iyilik dolu çehresi geldi gözünün önüne. O müthiş sıcağın kucağında sigara dumanının ve mayo çeşitleri ile Preni dağlarından başka şey konuşmayan bir kalabalığın ortasında yarı uykulu bir düşünceyi evirip çeviriyordu kafasında. İspanyolları ortada bırakamayacaktı Viard. İstediklerini verecekti. Böylece uyuyup kaldı Pierre. Bölüm 26. Munez, Viard'ı yıllar sonra tekrar gördüğü zaman geçmişi hatırladı. Bel şehrindeki kongre geldi aklına. Yaşlanmış bir bebelin katedralin içindeki konuşmasını, genç kızları taşıyan arabayı, dökülen gözyaşlarını hatırladı. Sonra savaşın hemen arkasından Bern'de karşılaşmıştı Viard'la. O zaman parça parça olmuş porselen bir bardak gibi duran ikinci enternasyonali toparlamaya çalışıyorlardı. Sömürgelerin durumunu, yeni bir savaş ihtimalini, savaşın yaralarını nasıl sarmak gerektiğini görmüşlerdi hep beraber. O zaman Viard'ın saçları koyu kahverengi, sesi gürdü. Tam 16 yıl geçmişti aradan ve Viard yaşlanmıştı. Munez de yaşlanmıştı. Onu görünce Viard'ın yüreğinde de eski anılar ayaklanmıştı. İki arkadaş gençliklerinin şimdi unutulmuş ateşli gölgelerini düşündüler. Plahanov, Jaurès ve Iglesias'ı düşündüler. Şöyle diyordu Viard. Belli bir yaşa gelirse insan bütün yollar mezara yöneliyor. Nereye baksan mezar taşı görüyorsun. Ve bu mezar sözü uyandırdı onu. Munez'in neden kendisini görmeye geldiğini biliyordu. Sabahtan beri bu karşılaşmaya hazırlamıştı kendini. Munez'i bir partinin ya da bir yabancı hükümetin resmi temsilcisi olarak mı karşılamalıydı? Hayır. Eski bir arkadaştı Munez. Böyle şeyleri unutamaz Viard. Hele karşısındaki adamın çektiği büyük acıyı bilmezlikten gelemez. Acınızı haber verdiler bana dedi. Munez umursamaz görünmeye çalıştı. Acısını kimse bilmesin istiyordu. Oysa sevgili oğlunu Pepe'yi bütün uykusuz gecelerinde karşısında buluyordu. Bir öğle vakti ölüsünü bulmuşlardı Pepe'nin. Duvarların, tozun, toprağın bembeyaz olduğu bir öğle vakti. İnsanların sıcaktan ve yorgunluktan bitkin düştükleri bir öğle vakti. Bir samanlıkta yakalamışlardı Pepe'yi, dışarıya çıkarıp vermişlerdi kurşunu. Munez derisini soyup vücudunun içini, yüreceğini seyredenler varmış gibi ürperdi. Şimdi daha da keskin bir acı yerleşmişti içine. Susuyordu. Viard konuşmasına devam etti. Dostum, anlıyorum sizi. 3 yıl önce karımı kaybettim ben de. Yakınlarını kaybeden insanın onlarsız yaşaması çok korkunç. Müthiş şey bu. Böyle yaşayıp da süründüğüne yanıyor insan. Munez, Viard'ın sözlerinde kendisini kıran, inciten şeyin ne olduğunu çözememişti daha. Ayağa kalktı. Bir süre dolaştı odanın içinde ve sonra birdenbire ancak siyasi toplantılarda becerebileceği gür bir sesle konuşmaya başladı. Uçak satın almaya geldim ben. Durumumuzu biliyorsunuz. Siz yardım etmezseniz bizi ezerler. Halk cephesi sosyalizmin son kozudur. Böyle elimiz kolumuz bağlı, düşmana teslim edecek misiniz bizi? Sosyalistsiniz siz. Ben de bir sosyalist olarak konuşuyorum sizinle. Her şeye rağmen eski günlerimizden kalma bazı şeylerin içimizde hala yaşadığına inanıyorum. Evet, oğlumu öldürdükleri doğrudur. Bunun sözünü bile etmek istemem. Fakat her gün adam öldürüyor bu herifler. Daha bugün Kordoba'da insanlarımızı yaylım ateşine tuttular. Hepsi fanatik. Cizvit papazı kimi de. Faslıları getirdiler yurdumuza. En geri kafalıları getirdiler. Büyücüleriyle beraber. Her tarafa saldırıyor ve her yeri ateşe veriyorlar. Yoldaş Viard. Elbette kalbim sizinle beraber. Ayaklanma başladığı günden bu yana inanın ki gözüme uyku girmedi. Başınıza gelen felaketi kendi başıma gelmiş kabul ediyorum. Ama bugün bütün bir ülkeden sorumluyuz biz. Anlayın bunu. Fransa barış istiyor. Asıl dram burada kopuyor zaten. Orta halli Fransızın gözünde yabancı bir ülkedeki siyasi rejimin ne önemi var? İnsan istemiyoruz ki. Uçak satın bize. Eski anlaşmalarımıza dayanarak savaş malzemesi verin. Bu savaş dışarıdaki bir düşmanla yapılsaydı bir saniye bile düşünmezdim. Ama iç savaş denir sizin yaptığınıza. Yani meşru bir hükümeti asilere karşı desteklemek yetkisine sahip değilsiniz, öyle mi? Yok yok, bu değil de dünyanın siyasi dengesizliği karıştırıyor her şeyi. Franco'nun arkasında Hitler var, Mussolini var. Size uçak versek bunun yeni bir dünya savaşına yol açmayacağını nereden bilebiliriz? Ve bize ihanet etmek daha kolay geliyor. Neden böyle koyuyorsunuz meseleyi? Cumhuriyetçilerin kazanmasını istediğimizi biliyorsunuz siz de. Ama bizim elimiz kolumuz bağlı. Uçak satamayız size. Doğrudan doğruya uçak fabrikatörleriyle konuşsanız hiçbir tehlikeden çekinmediğimi bilirsiniz. Fakat yine de temkinli davranmak iyi olmaz mı? Size yardım etmediğimizi açıklayacağız bütün dünyaya. Alın uçakları ve gönderin. Biz kapıyoruz gözümüzü, görmüyoruz. Ya gerçek durumu bilmiyorsunuz ya da bilmek istemiyorsunuz. Bir haftadır buradayım. Sonuç ne? Topu topu 11 A-68 uçağı. Hem de ne güçlükle aldık uçakları. Allah'tan ki Pierre Dubois'u tanırım. Arkadaşım. Mühendis mi? Görüyorsunuz ya, bir de sitem edip duruyorsunuz bize. Çok iyi bir arkadaştır Dubois. Tanırım onu. A-68 çok iyi bir uçak. Daha fazla alın. Engel olan var mı size? Satmak istemiyorlar ki. Ne yapabiliriz ki? Bu da onların hakkı. Ordumuzdaki uçaklardan verebilirsiniz. Hava kuvvetlerimiz neden zayıflasın? Hayır dostum, imkansız bu. Hem radikaller ne diyecek? Bir düzine uçak yüzünden hükümet düşer sonra. Böylesi sizin için de daha kötü olur. Tekrar söylüyorum. Ne gönderirseniz görmezlikten geleceğiz. Mültecilere yardım edebiliriz. Mesela sağlık yardımı yapabiliriz. Buğday ve çocuklar için süt tozu gönderebiliriz size. Ama savaşı göze alamayız. Hayır, hayır. Hayır sözünü 2-3 defa üst üste tekrarlayınca rahatladı. Mendiliyle alnında biriken teri aldı. Zile uzandı. Size ne ikram edebilirim diye sordu. Çay, limonata. Munez kalkmıştı. Medina düştü dedi. Bunun anlamını biliyor musunuz? Mola'nın emrindeki orduyla bizi parçalayacaklar demektir. Diplomat değilim ben ve 64 yaşındayım. Yoldaş Viard, şimdi buradan çıkıp gitmek daha uygun düşer. Kalırsam oturup size söylenmesi gereken her şeyi söylemekten korkuyorum. Bunun için gelmedim oysa, uçaklar için geldim. Ve çıktı Munez. Viard kireç gibi olmuştu. Dudakları titriyordu. Görüşme sandığından daha zor geçmişti. İspanyol cumhuriyetçilerinin yenilgisi kesindi. Ufacık bir çocuk bile kolaylıkla anlayabilirdi bunu. 20 uçak sonucu değiştirmeyecekti ki. Önemli olan Fransa'da halk cephesini kurtarmaktı. Küçücük bir dikkatsizlik her şeyi yıkabilirdi. O zaman burada da yığınla Franco heveslisi çıkacaktı ortaya. Onlara karşı direnmek için kime güvenecek? Leon kasabasındaki 300 işçiye mi? Bunlar oynatmış hepsi, dedi Viard. Uçuruma sürüklüyorlar bizi. Üstelik komünistler değil, bizim partimizin adamları yapıyor bunu. İnsan bu nezi anlıyor. Ne demek bir adamın oğlunu göz göre göre kaybetmesi? Ama ya ötekiler? Cumhuriyetçilere uçak verin diye bağıranlar? Viard'ı lanetleyecekler şimdi. Oysa kusur arıyor kendinde, bulamıyor. Bütün prensiplere sadık kalarak devleti yönetmek. Olacak şey mi? Böyle ağır yükün altına girersen eziliyorsun tabii. Hiçbir şeye karışmamak da en iyisi. Girmemek de böyle işlere. Öbür insanlar gibi bir adam olabilseydi keşke. Bu mutluluğu arıyor Viard. Öbür insanlardan farksız olmalıydı. Onlar gibi oy verebilmeli, bağırıp çağırabilmeli, sonra bahçesindeki kameriyeye şöyle bir güzel yerleşmeli. Kuşların cıvıltısını dinlemeli o da. Ama işleri de yönetecek biri gerekmiyor mu? Kendi mesleğinden başka aşağılık meslek yok mu yeryüzünde? Lağımcılar, kasaplar, cellatlar, bu kadarcık mı hepsi? Viard acıdı kendine. Öylece bu acıma duygusunun altında ezilerek oturdu kaldı. Sekreteri girdi odaya. Sizi telefondan istiyorlar, dedi. Tessa görüşmek istiyor, çok aceleymiş. Tessa hemen gelip baş başa görüşmek istiyordu. Kabul etmek zorunda kaldı. Gerçekten tatsız bir gün geçirmişti Viard. Tessa her zamanki sırnaşıklığı içindeydi yine. Viard'ın sırtını okşadı gelir gelmez. Sonra da zehrini kustu. Kolla kendini dostum, dedi. İspanya bir tuzaktır. Napolyon bile orada aldı boynun ölçüsünü. Ve 1870'te aldı. Ne ilgisi var bizimle? Aradaki ilgiyi göremiyor musun? Kötü öyleyse. Eğer Kızıllara uçak verirseniz savaş çıkar. Kaçınılmaz sonuçtur savaş. Mussolini'yi bırak bir kere. Hitler bağışlamaz bunu. Asana ve Giral neden kızıl oluyorlarmış anlayamadım. Nasıl oluyor da senden daha kızıl oluyorlar sonra? Evet, Asana'dan bahsediyorum ben. Tüfekler kimde? İşçilerin elinde değil mi? Benim ne düşündüğümün önemi yok zaten. Bütün Avrupa kızıl biliyor onları. Tekrar söylüyorum, ayağını denk atmazsan savaş var sonunda. Sana kalsa meşru hükümetle ticari ilişkileri bile kesmemiz gerekecek. Farkına varmadan Viard, Munez'in deminki sözlerini tekrarlıyordu. Gereksiz bir vicdan çekişmesi bu. Siyasi yakınlıklarınız yüzünden halkı neredeyse katliama sürükleyeceksiniz. Ne biçim yöneticilik sizinki? Berlin ve Roma'yı mutlaka ayırmalıyız birbirinden. Ama siz adamları birbirine yaklaştırmak için ne gerektiyse yapıyorsunuz. Nasıl ayırabilirsiniz onları? Görmüyor musunuz? İspanya'da nasıl omuz omuza iş çeviriyorlar? Şimdilik görmezlikten gelin. Mussolini'nin kafasına uygun hareket ederseniz İtalya elbet bir gün bir Latin ülkesi olduğunu hatırlayacaktır. Fransa'nın partici fanatiklere ihtiyacı yok artık. Diplomatlara ihtiyacı var. Özellikle bu İspanya meselesinde temkinli olmalısınız. Alba Dükü Londra'da dalga geçmedi herhalde. İngilizler eski durumun geri gelmesini istiyorlar. Alfons'un kral olması ya da Franco'nun başa gelmesi küçük bir detay onların gözünde. Barcelonalı anarşistlerin yerine bir generalin iktidara gelmesini isterler tabii. Hemen söyleyeyim, Fransa yapayalnız kalıyor. Halk cephesini savunduğumu bilirsiniz. Öyle mi? Fark etmemiştim. Grevler sırasında yaptığın konuşma. Hükümeti kurtardım böylelikle. Senin politikana biraz yüklendim tabii. Başka türlü yapamazdım ki. Hepsi ayaklanmışlardı sana karşı. Hükümet için güven oyu istedim ben de. Neler döndüğünü biliyor musun radikal grupta? Malvi, Marchando Meyer kora halinde tutturmuşlardı istifa etsin diye. Grevler çok geride kaldı şimdi. Bugün durum gerçekten tehlikeli. Malvi ateş püskürüyor. Bütün İspanyol büyüklerinin yakın dostu değil mi o? August, inan ki ben de senin gibi Azana'yı tercih ederim Franco'ya. Ömrüm boyunca tepeden tırnağa sivil ve de demokrat kalmışımdır. Fikrimi soran yok ki bana. Sana bile sormuyorlar. Soruyorlar mı? Bütün istedikleri bizim işe burnumuzu sokmadan beklememiz. Onlar burunlarını sokuyor ama. Böyle durumlarda benim sözüm şu. Kod lici ho, non lici yo. Almanların ve İtalyanların gözü kara. İşin sonuna kadar gidecekler. Savaş istemediğimize göre susmaktan başka yapacak şey var mı? Madrid hükümetine 100 uçak da gönderseniz durum değişmeyecek ki. Nasıl olsa onlar 500 uçak gönderecekler Franco'ya. Yangına körükle gitmek budalalık olur. Ben barışı korumak için elimden geleni yapacağım. Biliyorum. Fakat düşmanların harekete geçtiler bile. Radikal grupta tam bir şaşkınlık var şimdi. Malvi senin Fransa'nın çıkarlarıyla alay ettiğini haykırıyor. Sözleri de çok etkili oluyor. Sağcıları hiç söylemiyorum sana. Britol hem kaçık hem budalanın biri. Yalnız unutma ki biz pek benzemeyiz İspanyollara. Öncü bir halk sayılırız. Oradaki siyasi rejimi kuramayız ki zaten. Dikkat et, Britol'ün sözüne kulak veren çoktur. Savaşa sebep olan bir suçlu olarak sanık iskemlesine oturtacakmış seni. Dün söyledi. Oyunlarını bozarsın biliyorum. İnandığım için de barışın en büyük garantisi olarak savundum seni. İçim rahat etmeli. Kesin bir evet cevabı almak isterim senden. Tessa sallanarak odanın öbür ucuna gidiyor. Oradan tekrar gelip Viard'ın burnunun dibine kadar sokuluyordu. O kadar yakın duruyordu ki konuşurken etrafa saçtığı tükürükler Viard'ın yüzünü ıslatıyordu. Viard öylece seyrediyordu onu. Gülümsüyordu. Umulmadık bir direnme gösteriyordu. Munez'in gölgesini her an yanında hissediyordu. Daha bir saat önce kaderin bağladığı onurlu bir Munez vardı karşısında. Aynı yerde şimdi Tessa kalkmış komedi oynuyordu aklınca. Demin eski arkadaşıyla yüreksiz ve katı bir diplomat gibi konuşan Viard, Tessa'nın üstü kapalı savurduğu tehditler karşısında yenilmemek için direniyordu. Diplomatça davranmak gerektiğini bile unutmuştu. Tessa kesin cevap isteyince, görevimi yapacağım diye susturdu onu Viard. Tessa Viard'tan başka bir şey koparamadı. Odada yalnız kalınca tükenmek üzere olan gücünü toplayıp küçük divana uzandı Viard. Bacaklarını topladı ve ne yapması, nasıl davranması gerektiğini düşünmeye başladı. Başı adam akıllı ağrıyor, gözü kararıyordu. Nasıl aşağılık, iğrenç bir yaratıktı şu Tessa. Salyalar püskürtüyor, herkese çamur atıyordu. Acaba onu seven kadın var mıydı yeryüzünde? Tessa'yı mutlaka gönderenler vardı ona. Belki sadece radikaller göndermişlerdi, belki de Britol. İtalyan elçiliğinden de gönderilmiş olabilirdi. Bu iş gittikçe karışıyordu. Heriflerin çok kararlı oldukları belliydi. Demek ki bunun sonu savaş. Peki halk ne diyecek o zaman? Viard o yıllardan beri savaşın suratına tüküren adam, şimdi tutup milyonlarca insanı ölme mi gönderecekti? İspanya'da bunca insanın ölmesi yetmiyor muydu? Gözlerini yumdu Viard. Taşların arasında üzerine sineklerin hücum ettiği insan ölüleri, paramparça edilmiş cesetler gördü karşısında. Ve yıkılmış binalar. Neye karar verecekti? Tessa tek bir uçağın bile cumhuriyetçilere verilememesi gerekir demişti. Yoksa radikaller hükümetten çekilir, basar giderlerdi. Savaşın dehşetini o an için unutmaya çalıştı Viard. Tekrarlıya tekrarlıya artık ezbere bildiği bir hesabı toparlamaya girişti. İspanyollara yardım konusunda hükümet kaç oy toplayabilirdi? Hükümet azınlıkta kalacaktı tabii. Radikaller sağcılarla işbirliği yapacaklardı o zaman. Bu bir başlangıç olacaktı. Britol radikallerle hükümet kurmakla yetinmezdi ki. O diktatörlük heveslisiydi. Yeni bir 6 Şubat olayı daha feci sonuçlar yaratacaktı. Grevlerin bunalttığı esnaf ve çiftçiler Britol'ün peşinden gideceklerdi. Sosyalist Parti dağılacak, Viard yüksek mahkeme önünde suçlu iskemlesine oturtulacaktı. Savaşı başımıza musallat etmek isteyen herif bu işte diye onu gösterecekti herkese. Tek bir uçağın bile Frankocular tarafından düşürülmesi, cumhuriyetçilerin uçakları Viard'dan aldığını ortaya çıkaracaktı. Savcının sesini duyar gibi oldu. Viard'ın yardımıyla A-68 bombardıman uçakları diye başlayacaktı okumaya. Hayır, böyle işlerde dalga geçmeye gelmez. Gecenin onuna kadar kararsızlık içinde bocalayıp durdu. Ne yapacağını bilemiyordu ki. Sonunda başındaki ağrıdan ve umutsuzluktan allak bullak olmuş yüzüyle gizli polis şefini yanına getirdi. Mühendis Pierre Dubois'un 11 tane A-68 bombardıman uçağını Barcelona'ya göndereceğini haber verdiler bana. Bu yüzden devletler birbirine düşebilir. Uçakların gönderilmesine engel olmalıyız. Yapabilir miyiz? Ne dersiniz? Tabii yaparız. Uçaklar Sen fabrikasına ait alanlardan birinde olmalı. Ya burada ya da Toulouse yakınlarındaki alanda. Şimdi gerekli emri gönderiyorum. Polis şefi çıkar çıkmaz Viard yeniden divanın üzerine uzandı. başındaki ağrıyı durdurmak için iki aspirin içti. Yavaş yavaş üstüne bir ağırlığın çöktüğünü hissediyor, halsizlikten elini bile kımıldatamıyordu. Midesi sancılanıyor ve ayakları üşüyordu. Hiçbir şey düşünmek istemiyordu. Artık yapılacak iş kalmamıştı ki beklemekten başka. Bilemediği bir yerden ihanet sözü gelip takıldı kafasına. Unutmaya, söküp atmaya çalıştı, beceremedi ama. Ben kimseye ihanet etmedim diyordu kendi kendine. Yer yarılsa cumhuriyetçiler yenilecekti İspanya'da. İki yüz uçağın karşısında topu topu 11 tanecik uçak ne yapabilir? Cumhuriyetçiler de çocuk. Leon kasabasındaki işçilerden farkları yok. Halk cephesini kurtarmıştı ya, Sosyalist Parti'yi kurtarmıştı ya, Barış'ı kurtarmıştı ya, görevini yapmıştı. Daha ne yapsın? Korkan bir çocuğu annesi nasıl yatıştırırsa, bir yerde kendi korkularını yenmeye, sindirmeye çalışıyordu böylece. Ama o söz, ihanet, karanlıklardan fırlayıp tekrar çıkıyor karşısına, simsiyah ve yapışkan bir balık gibi peşinden geliyordu. Sınırdaki küçücük Serber kasabası aklına geldi birdenbire. Uzun süre kalmıştı orada. Hele bir keresinde Pierre'in babasıyla birlikteydi. Kasabanın gerisindeki dağlara yaslanmış evlerini hatırladı. Balıkçı kayıklarını, üzüm bağlarını ve telaş içindeki tren istasyonunu hatırladı sonra. Hele oranın şarabı, ne güzel şaraptı o. Hiç olmazsa onlar, o sınır kasabasındakiler saygıyla anacaklar Viard'ın adını. Savaş onların yanı başında çünkü. Tepeyi aşıp tüneli geçersen yakılıp yıkılmış evler, ağlayan kadınlar görebileceksin. Yok, savaş olmayacak. Kasabadaki analar Viard korudu barışı diyecekler. Viard korudu çocuklarımızı diyecekler. Viard, Viard ve Viard kendi adını sayıklayarak uyudu orada. Bölüm 27. Avası çıktığı kadar bağırıyordu Pierre. Bunu yapamazsınız. Viard'a telefon edeceğim diyordu. Yağmur olanca hızıyla yağıyordu ve onlar bir sokak lambasının altındaydılar. Sel basmış da ortalığı sular alıp götürmüştü sanki. Yerde biriken ve kabaran suların içinde başıboş tahta parçaları geziniyordu. Polis komiserinin üzerindeki yağmurluk sırılsıklam olmuştu. Emir Paris'ten geliyor dedi. Bakanın haberi vardır mutlak. Madrid'tekiler uçakları bekliyordu. Radyo faşistlerin yeni bir saldırıya giriştiklerini demin söylemişti. Paris'e konuşmak istedi Pierre. Uzun süre telefon başında bekledi. Viard'ın sekreteriyle görüşebildi ancak. Adamın sesi soğuk ve düzmece bir incelik gösterisiyle cevap verdi Pierre'e. Sayın Bakan'a bilgi vereceğim. Sayın Bakan meşgul şimdi. Sayın Bakan'ın polisin işine karışacağını sanmıyorum efendim.